İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızdayız. İnşallah bugün de çok kıymetli bir konuğumuzla birlikte olacağız. Ve eğitim dünyasında gönüllü eğitim faaliyetlerinde ortaya koyulan çok güzide bir hizmeti sizlerle paylaşacağız inşallah. Konuğumuz Profesör Doktor Süleyman Derin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf ana bilim dalında öğretim görevlisi Süleyman hocamız. Kendisiyle Kültürler Arası İletişim Merkezi, yani kısa adı KİM Derneği olan ve bu yakın zaman içerisinde de bir vakfa dönüşen Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı adı altında yapmış oldukları hizmetlerden inşallah bahsetmesini rica edeceğiz kendisinden. KİM Vakfı'nın da aynı zamanda kurucu üyeleri arasında Süleyman Derin Bey. Ben Süleyman Bey'e hoş geldiniz diyorum. Programımıza teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bu arada tabii İmam-ı Rabbani Sempozyumu var. Malum medyada da yer alıyor sık sık. Hocam da çok yoğun. Bu yoğunluk arasında bize de vakit ayırdılar. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum hocam. Hoş geldiniz, safa geldiniz.
Esas ben teşekkür ediyorum İdris Bey. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, bu davayı dostlarımızla, gönüldaşlarımızla paylaşmamıza fırsat olduğu için.
Hocam şimdi ben sizleri yakinen tanıyorum. İlahiyat Fakültesi'ndeki derslerinizi de bir müddet takip etmiştim. Çeşitli seminerlerinizi, programlarınızı da dinledim ama dinleyicilerimizin de sizi yakinen tanıması açısından önce bir sizi tanıyarak başlayalım. Daha sonra Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı'nda yapmış olduğunuz hizmetle alakalı sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Süleyman Derin hocamızı biz Marmara Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde, tasavvuf kürsüsünde biliyoruz ama bunun bir evveliyatı da var herhalde. Kısaca bir Eyvallah. Kendinizden bahsederseniz hocam.
68 Kütahya Tavşanlı doğumluyum. 91 yılında İlahiyat Fakültesi'ni bitirdim, Marmara İlahiyatı. 95 yılında da bir YÖK bursuyla yurt dışına gitmek, İngiltere'de 5 sene doktora yapmak nasip oldu. Elhamdülillah orada temelini attık biraz, hem Batı dillerine olan aşinalığımız hem de orada büyük bir ihtiyaç görmüştük. Nedir bu ihtiyaç? Avrupa'da İslam'a yöneliş var ama onlara bu konuda güzel bilgi veren STK'larımız, kuruluşlarımız çok az sayıda. Neyse fakülteye geri geldik 2000'in yılın başında. Böyle bir düşünce içinde devamlı bulunmuştuk. Ülkemize gelen turistlere acaba nasıl İslam'ı anlatabiliriz? Allah'a şükür bundan bir 4 sene önce böyle bir dernek oluşumuna gidildi. Ondan sonra bu derneğimiz Kültürler Arası İletişim Merkezi Sultanahmet Camisi'nde, Süleymaniye Camisi'nde ve bazı zamanlarda da Yeni Cami'de camiye gelen ziyaretçilere İslam hakkında, İslam kültürü hakkında, cami mimarisi hakkında bilgi veriyoruz. Tabii esasında İslam'ı tanıtıp evet. İnsanları İslam'a çekmek de istiyoruz.
Hocam şimdi bu sohbeti de kendinizi tanıma faslından hemen geçiverdik. Burada şey de çok dikkatimi çekiyor hocam. Siz tasavvuf kürsüsündesiniz şu an.
Evet.
Ve biz tasavvufu daha çok içe yönelik bir hareket olarak biliyoruz. Efendim insanların kendi iç dünyalarını dizayn etmeleri noktasında bir metodoloji olarak biz tasavvufu biliyoruz. Ama sizin bu çalışmanız tamamen dışa yönelik. Efendim insanları İslam'a tanıtmak, İslam'ın güler yüzünü belki onlara göstermek, onlarla paylaşmak. Bu noktada bir girişimde bulunmuşsunuz. Burada da tabii bu konu hakkında da ben size yani nasıl oldu, nasıl buluştunuz bu şeyle? İçi dizayn etmeye çalışırken birdenbire böyle yoğun bir tebliğ çalışmasının içerisinde kendinizi nasıl buldunuz? Bu konuda da aslında tasavvufun da yani bu tür çalışmalara bakış açısına da değinerek bu faaliyetin içerisinde kendi yer alışınızı da kısaca anlatmanızı istiyorum hocam size.
Aslında bu yaptığımız iş tasavvufun ruhuna çok uygun bir iş. Çünkü evet. Tasavvuf da önce bizim uruç dediğimiz manevi olarak insanın kendisini terbiye etme süreci vardır. Bu süreçte insan kendini belli oranda terbiye edince tekrar nüzul kavsi ile halkın içine iner. Evet. Ve insanları Müslüman olsun, gayrimüslim olsun kimi bulursa irşad etmeye, onları hak yola çağırmaya gayret eder. Bizim büyük sufi hayatlarına baktığımızda bir kere Türklerin tasavvuf yani İslam'a girmesi sufiler eliyle olmuş. Ahmet Yesevi Hazretleri ve onun müritleri, Hazreti Mevlana. O yüzden biz mesela Türkler çok sufi karakterli bir milletiz. Artı diğer büyük sufilere baktığımızda Abdülkadir Geylani Hazretleri onun meclislerinde yüzlerce mecusi her seferinde Müslüman oluyormuş. Yine Afrika'da İslam'ın yayılmasında. Hakeza İmam-ı Rabbani Hazretleri Hinduların arasında İslam'ın yayılmasında çok etkin olmuş. Esasında tebliğ için iyi bir tasavvufi eğitim şart. Çünkü orada siz gözünüzü, efendim gönlünüzü kaptırmayacaksınız hiçbir görüntüye, hiçbir kötü manzaraya. Yani göze gönlüne sahip olmak için de ciddi bir tasavvufi süreçten geçmek gerekiyor. Yoksa insan tebliğ yaparken bu sefer onların akıntısına kapılıp gidiyor. Hatta bazen bize soruyorlar, hocam diyorlar orada çok kötü ortamlarda. Yani malum turistlerin kılık kıyafeti falan. Tabii Allah'a sığınarak şey yapıyoruz ki belli bir manevi işi olmadan hakikaten orada bulunmak imkansız gibi bir şey. Yani, o yüzden esasında tasavvuf içe dönüktür, doğru, ama bu içe dönün neticesi de dışa dönmektir.
Tabii.
O yüzden yani bu bir manevi sorumluluktur diye düşünüyorum.
Aslında hocam burada tabii şu da var. Bu tür İslami güzellikleri paylaşma çalışmaları diyelim bunlara. İslam'ın tanıtım çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'de de hadislerde de bu çok teşvik ediliyor. Emri bil maruf olarak, nehyanil münker olarak ifadelendiriliyor. Ve hadislerde de bunu görüyoruz hocam. Emri bil maruf ve nehyanil münker yapanların önce anlattıklarını kendilerinin hayatlarında uygulamaları. Yani kendilerinin önce bir yani kendi hayatlarını tescil ettirmeleri gerekiyor ki ondan sonra emri bil maruf yapmaları onlardan isteniliyor. Hatta çok ciddi uyarılar da geliyor. Yani neden söylediklerinizi siz yapmıyorsunuz? Evet. Ve bununla ilgili çok ciddi cezai müeyyidelerin olacağı da peşinden hadislerde, özellikle Peygamber Efendimiz'in hadislerinde vurgulanıyor. Bu açıdan da tam örtüşüyor esasında. Tebliğ işleri tasavvufla tam örtüşüyor ve çok güzel denk gelmiş diyelim. Sizin bu örnekliğiniz de güzel olmuş böyle.
Tabii kemalata ermek kolay olmadığı için genelde insanlar ikinci tasavvufun ikinci kısmını pek göremiyorlar. Evet. İrşat. İrşat tabii daha çok Müslümanlara. Tebliğ ise gayrimüslimlere yapılıyor ama sufilerin böyle bir ayrımı yok. Yani bunu biz hep Avrupa'da da görüyoruz. Fetihler olduğu zaman önce tekkeler yerleşiyor bölgeye. Evet. O sufilerin güzel ahlaki vesilesiyle Bosna'da, Kosova'da değil mi? Binlerce insan İslam'a giriyor. Osmanlı da bunu yapmış.
Fatih yapmış Bosna'ya değil mi hocam? Evet. Konya'dan seçkin aileleri götürmüş, Karaman'dan yerleştirmiş. Evet hocam.
O yüzden tabii bu şeyleri ihmal etmemek lazım. Farz-ı kifayedir bu tür hareketler. Maalesef şu anda hayırlı işler arasında en çok ihmal edilen ve unutulan iş de bu emir bil maruf, İslam'ı tebliğ işi. Çünkü burada bayağı bir zorluk var. Nedir bu ilk zorluk? Gidiyorsunuz bir insana bir şey söylüyorsunuz, bir şey derdinizi anlatıyorsunuz. Yani siz orada bir sanki bir şey istiyorsunuz insanlardan. Hani zor hakikaten İslam'ı tanıtmak. Nefise çok ağır geliyor. Evet. Halbuki başka yerde fakir fukaraya ekmek vermek, yemek vermek çok daha böyle nefsin de hoşuna giden bir şey.
Tabii.
Ama bir insan gel Müslüman dediğin zaman adam sana ne olayım kardeşim sen kimsin? Sizi bir kere bakışlarıyla, sözleri taciz ediyor cevabında yerine göre.
Kesinlikle.
Nefis de bundan hiç hoşlanmıyor. Kesinlikle. Yani orada bir iltifat yok. Tebliğ işlerinde şunu paylaşayım dinleyicilerimizle.
Tabii, memnun olur.
Nefse pay çok az. Yani belki Müslümanlıktan sonra bir parça oluncaya kadar devamlı adam sana ispat et kendine bakayım. Hadi madem senin dinin hak din diyor, göreyim göster kendini diyor. Yani siz orada kendinizi ispat etmek zorundasınız. Size hiçbir şekilde yani büyük, büyük alim gelmiş falan filan şeysiyle bakılmıyor. O yüzden nefsi kırmak için de çok güzel bir metot tebliğ işleri. Artı farz-ı kifaya yani bizim ashab-ı kiram değil mi? Kıtalar aşmışlar. Zorluklara katlanmışlar. Ölmüşler bu yolda. Biz rahat içinde çay kahve içerek yani değil mi? Güzel bir ortamlarda bunu yapmazsak Allah sorar. Hele ülkemize günde 35 bin turist geliyor Sultanahmet Camisi'ne ortalama. Yaz kış ortalaması yaptığımızda. Ya bunda yarın desek ki ahirette ya Rabbi ben Türkiye'de gittim. Ezan sesi duydum ama kimse bana ne olduğunu açıklamadı derse ne yapacağız?
Bir de
bir de çok güzel bir şey paylaşayım anıma.
Buyurun.
Bir turist dedi ki yani o da Amerika'da yaşayan bir gayrimüslim. Hocam dedi ya biz dedi bizim orada bir cami var. Tabii camiler orada biraz daha küçük yer altlarında böyle bodrum katlarında falan. Ya dedi araba park yerine her sabah saatin 5'inde 6'sında pek çok insan hani renklerde biraz böyle bizim Orta Doğu renklerinde olan insanlar gelip konuşuyorlar falan filan dağılıyorlar. Ben zannediyordum ki onlar esrar eroin şeyi satan tipler. Her sabah buluşuyorlar. Parayla şeyi takas edip o malları neyse her gün satışa çıkıyorlar. Tabii Türklerin de maalesef yani biraz Orta Doğularında pek fazla orada iyi bir şeysi yok, görüntüsü. Sonra dedi, beni camiye çağırdılar. Öğrendim ki o saatte ibadet ediyormuşsunuz. Ne güzel. Sabahın 5'inde 6'sında. Çok mutlu oldum bunu görünce dedi. Yani görüyoruz İslamiyet hakikaten böyle bir batıda batılar arasında çok kötü bir maalesef şöhreti var. Bunu yemek bizim elimizde aslında.
Bir de hocam şey de çok dikkatimi çekti. Yani diyorsunuz ki Sultanahmet Camii'ne 35 bin kişi bu günlük
ortalama yani.
Ne kadarlık bir bazen, periyot? Bir yılda mı bu?
Bir yılda tabii.
Bir yılda
boyunca.
Tabii. 35 bin kişi Sultanahmet Camii'ni ziyaret ediyor.
Bunlar da anlıyorlar. Orada biliyorsunuz her ayakkabılar için poşet atılıyor,
evet,
ya. Oradan anlıyorlar.
Ya, bu veri de çok önemli. Biz mesela bunun hiç farkında değiliz.
Çünkü niye yani, bizim ilgi alanımıza girmediği evet. için farkına varmıyoruz.
Ama biraz önce de buyurdunuz ki bu konular farz-ı kifaye. Yani bize evet. yapmayan insanlar olursa bütün ümmet üzerine farz. Yani bir birileri tarafından yerine getirilmesi ama hiç haberdar olmadığımız bir konu. Gerçekten çok önemli bir alanda bir hizmete soyunmuşsunuz. Tebrik ediyoruz tekrar hocam. Hocam şimdi şunu da biraz konuşalım isterseniz. Biz misyonerlik çalışmalarını duyuyorduk yıllar boyunca. Zannediyorum Aziz Paulus'tan beri değil evet. mi? Misyonerlik daha yani kurumsallaşıyor diyelim artık yani şey yapılıyor. Ve hep böyle Hristiyanların kendi dinlerini anlatmaları, tanıtmaları. İşte şunlar misyonerler geldi, şu okulları kurdular Türkiye'de, şu çalışmaları yaptılar. Biz hep dini yayma çalışması, yani Hristiyanlık da Yahudilik de olsa bu, hep karşı dinlerin, diğer bilmiyoruz, dinlerin çalışmaları olarak biliyorduk. Ve bizim Müslüman kardeşlerimizin, bizlerin pek bu alanda aktivitelerimiz yoktu. Belki yeni yeni daha uyanıyoruz ve biz daha çok hep şunu yapıyorduk yani... Türkiye'de belli Müslüman bir kitle var, İslam'ı yaşayan insanlar var. Kendi içimizde biraz daha az yaşayanları biraz daha iyi yaşaması noktasında teşvik etme olarak tebliğ çalışmasını, yani İslam'ı yaşama çalışmasını, yayma çalışmasını hep böyle anlamıştık. Bu yeni bir şeydi aynı zamanda. Benim için mesela ben şahsen 15 yıldır aşağı yukarı bu işlerin içerisindeyim. Benim için bile çok yeni gelen, yeni gördüğüm yeni bir çalışma tarzı sizin bu yaptığınız çalışma tarzı. Biraz da yani misyonerlerin yaptığı etkilere de baktığınızda Afrika'da özellikle %80 olan Müslüman sayısı
%50'ye düştü bugün. Bir asırda.
Evet, bir asır, 100 yıl içerisinde evet. gelinen netice bu. İnşallah sizin bu çalışmanız bir tohum, bir nüve olur ve gitgide daha da böyle büyür. Çok güzel İslam hakkındaki suizanları en azından İnşallah. Kırarsınız diye ümit
Şu
ediyoruz
Afrika hocam. Afrika'yla alakalı evet, çok güzel yine bir şeyim var. Paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Güzel bir böyle okumuştum bir yerde. 1800'lü yılların başında tabii Afrika hem sömürgeleştiriliyor hem de müthiş bir misyoner akınına uğruyor. Esasında bu çok ilginçtir. Yani bir yere Batılı ordusu girdiği zaman Amerikan ordusu, İngiliz ordusu askerden çok da belki misyoner giriyor. Aynı şey oranda. Şimdi benim üzüldüğüm taraf maalesef yani ayet-i kerimede buyuruluyor siz daha üstünsünüz diyor eğer imanınız varsa. Bakıyoruz misyonerlere onlar ortalama hayatları o dönemde 6 ay. Afrika'ya gelen misyoner çünkü yılan sokuyor, akrep, çiyan, hava iklimi çok sert.
Çok enteresan.
Şeye göre ve tabii savaşlar da o yerlerle savaşta çıkıyor.
Kabile savaşları.
Adamlar sırtlarına tabutlarını sarıyorlar. Tabutların içine kolay eşyalarını. Yani ben öleceğim 6 ay civarında.
Evet.
Hiç olmazsa bu tabutumu da hazır ya orada tabut bulurum bulamam. Biliyorsunuz Hristiyanlar tabutla gömüldüğü için.
Evet.
İçine kitabını koyuyor, eşyasını koyuyor. Belki daha şey hediyeleri doldurup adamlar tabutuyla gitmiş Afrika'ya. Bugün eğer başarı varsa Hristiyanlaştırma faaliyetlerinde bu fedakarlığı görmek lazım. Maalesef biz Müslümanlar değil mi? Yani Afrika'ya gitmek, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Moğolistan deyince hemen böyle burun kıvırıyoruz. Ya istiyoruz evet. ki hep böyle rahat batı ülkelerine gidelim.
Ya.
Orada bile seçicilik yapıyoruz. Ya. Halbuki insan nerede ihtiyaç varsa oraya gitmek durumunda. İşte Hristiyanlar bugün 100 senede %80-90 Müslüman olan bir kıtayı evet. bugün Müslümanları azınlık hale getirdiler. Evet. Bir örnek daha vereceğim. Güney Kore. İşte 1948 değil mi? İkinci Dünya Savaşı o yıllarda. Türkiye'de gitmiş biliyorsun. Orada biz de savaştık.
Evet.
Ama şu anda ben bundan 5 sene önce Güney Kore'ye gitmiştim. Camdan baktım. 8 tane kilise kulesi saydım.
Kaç minare saydınız hocam?
Yani hiç minare olmadığı gibi. Bakınız 50 senede Güney Kore Hristiyanlaştırılmış. Burası Budist bir ülke biliyorsunuz. Ya esas onların yapması gerekeni biz yapmamız gerekirken maalesef onlar yani onların yapması gerekmiyor. Hristiyanlık esasında bir şey dinidir. Beni İsrail gelmiş dinken
Evet.
Onlar tebliğ yapıyor. Biz maalesef imkanları kullanamıyoruz. İnşallah bizim bu faaliyetlerimiz başka kardeşlerimize de örnek olur. Daha büyük bu işi yapmak lazım. Büyük çapta.
Tabii. Eğitimde iyi örnekler programıyla da hocam biz bunu hedefliyoruz zaten. Sizler gibi bu tür hizmetler, güzel örnekler ortaya koyan hocalarımızı abilerimizi, dostlarımızı bu radyo mikrofonuna taşımak ve burada arabasında giderken belki bizi birisi dinliyordur. Belki evinde bir hanımefendi dinliyordur veya efendim farklı bir ortamda birisi dinliyordur. Ya böyle bir çalışmam var, böyle bir alan mı var? Benim buna nasıl katkım olabilir?
Çok güzel bir soru.
Veyahut da bunlar Sultanahmet Camii'nde bunu yapmış ama Konya'da Mevlana Hazretleri'nin türbesi var.
Niye yapılmasın?
Bunun yan tarafında bir yer olsa ya. Da biz burada bu işi yapabilir miyiz? Ne kadar güzel bir alan. Çünkü hocam programın başında da söylediniz. İslam'a karşı çok büyük bir ön yargı var. Siz sürekli Batı ülkelerinde seyahatleriniz oluyor. Zaten İngiltere'de de doktoranızı yaptınız. Çok daha iyi biliyorsunuz bunu. Bunu da yıkmak gerekiyor.
İşte aslında bu bir, da yani bu pazarlamacının bir şey vardır. Evet. Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
Evet.
Bazen yani böyle kötü reklam bile reklamdır. Yani insanların merak uyanıyor İslamiyet'e karşı. İnsanlar tam İslamiyet kötü biliyor ama ilgisiz değiller. Yani anlattığınız zaman o kötü bilen bile İslam'ı dinlemek istiyor. Evet. Şimdi Sultanahmet yaptığımız faaliyetler hakikaten bizim orada çok insana ihtiyacımız var. Niye? Mesela bir kısım arkadaşlarımız gönüllü olarak gelebilir. Orada İslam'a gönlü ısınanlara yemeği götürebilir.
Evet.
Orada biz bazı ölçülerimiz de var. Cinsiyet şeyine dikkat ediyoruz.
Evet.
Yani erkekleri erkeklerle, bayanları bayanlarla gönderiyoruz. Hani ihtilat ortamına izin vermiyoruz ama diyelim ki bir erkek Fransız çok soru sordu, meraklandı. Ama bizim burada günlerce herkesin tabii şeyi var. Bir kardeşimiz gelip yemeğe götürür.
Tabii.
Ertesi gün onu bir başka yer gezdirir.
Evet.
Başka bir bayan kardeşimiz bir bayan hanımefendiye bir hizmette bulunur. Arabasıyla, vaktiyle, hele dil biliyorsa bizim için bunlar çok önemli. Yani biz şunu söylüyoruz. Eğitimciler olarak zaten bu kere bu işte eğitimsiz insan olmaz. Yani dil bileceksiniz, belli bir eğitimin olacak, İslam bileceksiniz.
Evet.
Bu eğitimimizi İslam yolunda kullanmak. Evet. Geldi sana dili ne için kullanır? Turistlere nasılsın falan filan halı satmak için, bir pazarlamacılık yapmak için.
Evet.
İşte biz diyoruz ki bu dilimizi İslam yaymak için kullanalım. Evet. Arabamızı İslam'ı yaymak için bir gayrimüslime hizmette kullanalım. Böylece hem ülkemize inanır mısınız? O kadar güzel böyle şeyler geliyor bize. Bazen de çok etkileniyor bir kısmı. Bir tane örnek vereyim.
Tabii,
biz Ramazan'da iftar da veriyoruz turistlere.
Çok güzel.
Diyoruz ki akşam gelin iftar yapalım hep beraber. İşte bilmem 70 milyon insanla beraber iftar açmak ister misiniz? 40-50 kişi geliyor. Diyor ki bir kısmı ya biz bugün oruçsuz geldik. Yani bugün bu iftar hak etmedik. Yarın tekrar gelebilir miyiz ama bu sefer oruç tutacağız sizin gibi aynen.
Bunu turistler söylüyorlar.
Evet, evet.
Gelen turistler.
Ondan çok sonra güzel. Ertesi gün turist oruç tutuyor. Allah'a şükür her hafta birkaç tane ihtida oluyor.
Evet.
Tabii bir kere sohbetle insanları Müslüman etmek kolay değil ama
tabii.
Bir kısmı belki sonra Müslüman olacak başka kendi ülkesinde ama Allah'a hamdolsun devamlı böyle bir akış var İslamiyet'e karşı.
Ama hocam bir kere de bir sohbetle insanları Müslüman edemezsiniz ama onların gönlünde çok güzel bir iz bırakabilirsiniz.
Tohum atabilirsiniz.
Tohum atabilirsiniz.
Aynen öyle.
Kim bilir o tohum ne zaman filizlenecek, nasıl hayata geçecek. Hocam şimdi bu Kim Vakfı'ndan veya daha önce Kim Derneği'ydi yani dinleyicilerimiz açısından tekrar söyleyelim. Kültürler Arası İletişim Merkezi
Vakfı
Derneği
oldu.
Şimdi Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı oldu. Şu anki misafirimiz de Profesör Doktor Süleyman Derin hocamız. Bu dernek bünyesinde ve şu anda vakıf bünyesinde hizmetlerde bulunan, çalışmalarda bulunan kıymetli bir hocamız, büyüğümüz. Kültürler Arası İletişim Derneği veya şu an vakfı kimler tarafından kuruldu? Kaç yıldır bu çalışma yapılıyor hocam? Sadece Sultanahmet'teki bu çalışmayı mı yapıyor bu vakıf yoksa başka çalışmaları var mı? Biraz da bu kurumsal yapıdan bize bilgi verirseniz hem de dinleyicilerimizin aklında da kurumsal yapıların kalması çok önemli. İrtibat kurmak istediklerinde oralarla temasta kurabilirler.
Yaklaşık
biraz bize
önce,
Kim
evet.
Derneği'ni anlatırsanız.
4 sene önce kuruldu bu derneğimiz. Arkadaşlarımız kurmuşlar. Boğaziçi mezunu böyle üniversite hocaları yani kültür seviyesi yüksek batıda eğitim görmüş kardeşlerimiz kurmuşlar. Ben daha sonra iltihak ettim. Farkına vardım. Hayırlı bir iş görünce iltihak etmek. Ama daha sonra vakıf birkaç ay oldu vakıfı kuralı. Kurucu üye olarak olmaktan da çok Allah'a hamd ediyorum. Çünkü benim için inşallah
büyük
amel defterimde
inşallah.
Büyük bir şey olacaktır.
İnşallah.
Yani tebliğ konusuna hizmet ettiği için bu. Gönüllü, dil bilen, vakti yanılan tamamen gönüllü bir faaliyettir bu. Hiçbir şekilde kimseye maaş falan vermiyoruz. Herkes vaktince haftada bir kere gelen var, iki kere gelen var, haftada üç kere gelen var. Geliyor arkadaşlarımız orada. Öğle ve ikindi namazında turistleri camiye almadıkları için biz bunu fırsat bilip burada soğukta veya sıcakta boşuna diyoruz yanmayın, üşümeyin. Gelin bizim şu Sıbyan Mektebimiz var orada. Size çay kahve ikram edelim kışın soğukta. Yazın sıcakta 5 Şubat ikram edelim. Bir de size cami hakkında bilgi verelim. Minare hakkında, kubbe hakkında, İslam hakkında. Bu şekilde turistleri getiriyoruz.
Hocam yeriniz Sultanahmet Camii'nin hemen giriş kapısı.
Şeye bakan, Ayasofya'ya bakan giriş kapısında bir iki katlı medresenin karşısında Sıbyan Mektebi var.
Tarihi bir yer, restore edildi.
Evet. Zaten orası eğitim için yapılmış. Atalarımız çocuklar için yaptırmış ama şimdi biz orayı büyük çocuklar için kullanıyoruz.
Vakfın merkezi de burası mı hocam?
Vakfın merkezi başka bir yerde. Orası bizim kendi binamız değil. Orayı kullanıyoruz ödünç olarak diyelim. Günde iki kere, haftada işte...
Her gün oluyor mu
her
hocam
gün iki kere, evet. Öğle ve ikindi.
Öğlen ve ikindi namazı.
Şimdi cuma namazına simultan tercüme ediyoruz kutbeleri.
Ha, dışarıda mı turistler?
Yok, Arap, daha çok Müslüman yabancı turistler tamam. Ama derdimiz esas oraya turistler alabilmek. Eğer şeyi sağlayabilirsek o imkanı.
Evet.
Turistlerle beraber o işi yapabilirsek yani onlar da bir kutbe dinlesinler. Aa, namazı süper. Görsünler, çok. Kur'an'ı duysunlar.
Çok.
Bütün şeyimiz esasında onları İslam'ı yüz yüze getirmek. Oruçla, namazla. Haccı mesela videosunu gösteriyoruz, o haccın şeyi. Evet. Böylece yani İslam'ın çok direkt olmadan indirek şekilde dolaylı tebliğini yapmak diyelim.
Yani gerçekten çok anlamlı hocam. Peki bu tanıtımlar her gün oluyor. İki rekat, iki vakit namazda oluyor evet. Diyelim. Yani öğlen ve ikindi vakitlerinde oluyor. Peki bu kimler tarafından yapılıyor hocam? Yani siz o misafirlerinizi, turistleri bir yere topluyor musunuz? Onları nasıl çağırıyorsunuz, topluyorsunuz? Böyle detayları da biraz dinleyebilir miyiz?
Yaklaşık 150 tane gönüllü öğrencimiz var. Bunlar çoğu üniversite öğrencisi. Bir kısmı üniversiteyi yeni bitirmiş. Benim İlahiyat Fakültesi'nde öğrencilerim var. Onlara ben özel eğitim de veriyorum fakültete ayrıten. Yani nasıl bu işler yapılır, turiste nasıl konuşulur, nasıl efendim broşür dağıtılır, nasıl bir tatlı bir mesafe konur araya, çok samimi olmak da yani doğru olmuyor.
Doğru.
Biz caminin avlusunda turistlere broşür dağıtıyoruz. Zaten orada ilanlarımız da var, büyük panolarımız da var. Onları görenler zaten şu anda biliyorsunuz internet çağındayız.
Evet,
herkes internet. Güzel şeyleri internette paylaşıyor zaten.
Evet.
Sultanahmet işte ziyaretlediğin zaman bizim muhtemelen vakfımız da çıkıyor oraya. Hı. Herkes tavsiye birbirine. Öyle bir orada biliyoruz gönüllü bir kuruluş var. Çok istifade edersiniz. O şeye katılın işte şu saatlerde oluyor diye. Yani her gelen bizim esasında bir reklamcımız da oluyor batıda.
Evet.
O şekilde topluyoruz her gün. İşte
bir seminer salonuna mı topluyorsunuz?
Genişçe 40-50 kişilik bir seminer salonu. Bazen evet. 60-70 kişi sıkışıyorlar. Hmm. Bazen 3-5 kişi geliyor. O zaman şunu da söyleyeyim yani o da güzel bir şey. Evet. Bu tebliğe girdiğiniz zaman Allah Resulü'nü daha iyi anlıyorsunuz. Ya diyorsunuz Allah Resulü nasıl acaba Ukaz Panayırı'nda değil mi?
Evet.
O şey, oradaki gayrimüslim müşriklere gidip İslam'ı tebliğ ediyordu. Çünkü bazen hakikaten böyle dediğim gibi yani o insanları bir yere çağırmak, davet etmek zor bir iş.
Zor.
Çünkü orada satıcı gibisiniz.
Karşınızda sıkıla insan, sıkıla belki
psikolojik
böyle.
Psikolojik olarak üstün durumda.
Ya.
Yani siz bir şey satmaya çalışıyorsunuz. Evet. O da alıcı konumunda. İstersem alırım, istemezsem almam, seni gönderirim evet. Pozisyonda olduğu için evet. Allah Resulü'nü daha iyi anlıyorsunuz.
Evet. Peygamber Efendimiz'e biraz daha yaklaşıyorsunuz.
Çektiği evet sıkıntıları evet. Görüyorsunuz orada. Yani biz diyoruz hani çok keyifli bu işi yapıyoruz ama buna evet. Rağmen bu kadar sıkılıyorsak aleyhde bir durum. Yani düşmanlar peşinizde, amcanız peşinizde sizi kötülüyor. Yani efendim bütün Mekke halkı ticaretine kastetmişsiniz. Yani
herkes
almayın, satmayın diyorsunuz.
Herkes mani olmaya çalışıyor ama burada da herkes size destek olmaya çalışıyor.
Evet bize valimiz geldi. Evet. Pek çok kuruluşlar geldi bize desteklerini ilettiler. O konuda yani hiçbir sıkıntımız yok ama yani tebliğin yapısında bu var yani.
Tabii. Ne tebliğin kadar rahat da olsak tabii. Gayri ister istemez bir zorluğu bünyesinde
yani
barındırıyor.
Yani karşı taraf diyor ki mesela niye Müslümanlar terörist oluyor diyor. Niye Müslümanlar zorla kadınları dövüyorsunuz, kapatıyorsunuz. Al bakalım sana işte burada sen kızma hakkın yok.
Evet.
Onun gibi sert şekilde cevap verme hakkın yok. Gayet nazik şekilde, kibar şekilde onun anlayacağı bir dille, onun seviyesine inerek anlatmak zorunda olan sizsiniz.
Evet. Hocam peki bu çalışmanın içerisinde sizler gibi akademisyenler yer alıyor mu? Yani onlara seminer salonuna topladığınızda herhalde bir sunum yapıyorsunuz değil mi hocam? Nasıl bir şey, camiyi tanıtan bir sunum mu yapıyorsunuz?
Kurucularımızın hemen hemen yarısı üniversite hocası, akademisyen. Evet. Batı'da eğitim almış, İngilizcesi falan çok iyi arkadaşlarımız. Tabii İslami duyarlı olan arkadaşlarımız aynı zamanda.
Hı hı.
İlahiyatçı olan bir ben varım ama diğerleri de yine güzel arkadaşlarımız, İmam Hatip mezunu büyük çoğunluğu. Tabii bunları seminer sonu toplamak da biraz zor ama o işin yine kolay tarafı.
Hı hı.
İkinci tarafta bu turistlerin karşısına onu biz eğitim de alıyoruz. Yurt dışından uzmanları getiriyoruz. Mesela bir örnek daha vereyim. 30 sene papazlık yapmış. Sonra Müslüman olmuş.
He.
20 senede de yani bu sefer tebliğ yapan şeyleri düşünün şimdi. Papazları düşünün.
Oo.
Eski papazlar. Oo. Eski hahamlar. Onların bilgisini düşünebiliyor musunuz?
Çok
yani
güzel.
İçeriden biliyor kaleyi.
Tabii,
Hırsızların bütün zaaflarını biliyor.
Tabii. Biz
onlardan eğitim alıyoruz. He. Onları şey yap. Mesela çok
son derece donanımlısınız hocam.
Tabii diyorlar ki mesela efendim sizin kitabınız çok böyle kısas var sizde ne bileyim. Zinanın suçu çok ağır falan diyorlar. Diyor ben bunlar sizde de var. Açın evet. Tevrat'ı şu sayfa şu ayet şu bilmem ne. Apışıp kalıyorlar. Ya diyor Tevrat'ta var mı böyle bir ayet? Kendisi Hristiyan.
Tevrat'tan
kendi kitabından haberi yok.
İncil'den
mesela başörtüsü konusunda bir örnek vereyim. Üç tane resim koyuyoruz. Bir tane Meryem validemiz. İsa Aleyhisselam'ın validesi. Bizim de anamız. Bu kim diyoruz? Hazreti Meryem. Yani nasıl bilirsiniz? Oo çok iyi biliriz. Başı da kapalı biliyorsunuz.
Evet,
hiç
evet,
böyle
evet.
Baş açık resmi var mı Meryem
yok,
validemizin?
Yok.
İkinci resim onların bir Sayın Teresa'ları var. Madre
evet,
Teresa.
Evet.
Anne Teresa. Hindistan'da
evet,
öldü kadıncağız.
Evet.
Yani misyoner hanım. O da hakikaten çok kapalı yani. Tam evet. Bir böyle İslami tesettür
ben
içinde.
Ben de hatırlıyorum o fotoğrafı.
Bunu nasıl biliyorsun? O çok muhterem Nobel Barış Ödülü almış. Muhterem
tabii.
Bir kadın.
Evet.
Sonra başörtülü Müslüman bir kadın resmi koyuyor. Bu nasıldır? Ha diyoruz şimdi hani siz bize açıklayın diyor. Bak şimdi nasıl bir teknik.
Orada
buyurun,
tabii.
Birinci yanın başörtülü çok iyi. İkinci yanın başörtülü çok mükemmel bir kadın. Bu da Müslüman hanımefendi. Yani buna niye kötü diyorsunuz? Buyurun evet. Siz ispat edin deyince hepsi ya hocam haklısınız evet. diyorlar. Yani evet. biz de hakikaten çelişkilerin farkına vardırmaya çalışıyoruz.
Gerçekten. Gerçekten ama çok önemli bir metot bu.
Ama bunu biz bir mesela Amerika'da yaşayan bir Mısırlı'dan öğrendik. Yani evet. ben bu teknolojiyi tekniği diyeyim daha doğrusu. Evet. Bulunca çok sevindim. Çok etkili bir teknik.
Ama çok etkili bir teknik gerçekten insanı hayretler içerisinde bırakacak.
Mısırlı hocamız Amerika'da yaşıyor. Yani kilisede tebliğ yapıyor. Kiliselere çağırıyorlar bunu. Bazen kilisede ihtida oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Hatta bir kez bir papazın kızı Müslüman olmuş.
Allah.
Ya papaz davet etmiş bu hoca efendi gel demiş İslam anlat. Orada biliyorsun böyle çok moda.
Evet,
dinler arası
evet,
diyalog
evet,
falan
evet,
diyorlar.
Evet, evet.
Gidiyor o arkadaşımız İslam anlatıyor kilisede. Pek çok insan da Müslüman oluyor.
Papazın kızı dediniz herhalde.
Papazın kızı da oluyor bir keresinde.
Müslüman oluyor. Allah.
O böyle çok Süleyman Mübarek diye bir arkadaşımız. Evet. Yani böyle çok esasında verimli Allah'a şükür. Bu çağ ben şunu da söyleyeyim. Biz çok şanslı bir dönemde yaşıyoruz.
Evet.
Niye şanslı dönemdeyiz? Tabii ki cihat savaş da belki yerine göre güzel ama barış döneminde İslam'ı tebliğ etmek daha güzel.
Daha güzel.
Değil mi? Yani şimdi
Hudeybiye
Allah
sulhünden sonra
İslam'ı yayılmasını biliyorsunuz.
Evet, evet.
Resulü hayır diyor ayet-i kerime.
Evet.
Biz şimdi yani savaşmak zorunda değiliz ama barışla İslam yaymak imkanımız var. Maalesef bunu çoğumuzda kullanmıyoruz. Onu da söyleyeyim.
İnşallah hocam sizin bu anlatımlarınızdan sonra kullanacağız.
İnşallah.
Dinleyicilerimiz de bu noktada daha aydınlanmış, bilgilenmiş olacaklar. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Süleyman Derin Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz hocam. Aradan sonra inşallah Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızda olacağız tekrar.
Eğitimde iyi örnekler kısa bir aranın ardından devam edecek. İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde iyi örnekler devam ediyor.
Eğitimde İyi Örnekler programının ikinci bölümüyle birlikteyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Süleyman Derin hocamız. Hocamızla Kültürel Arası İletişim Merkezi Vakfı'nın çalışmalarını paylaşıyoruz. Kendisi vakfın hem gönüllüsü hem kurucu üyesi ve Sultanahmet Camii'nin hemen yanı başındaki Sıbyan Mektebi'nde, Tarihi Sıbyan Mektebi'nde camiyi ziyarete gelen turistlere yönelik hem caminin tanıtımı hem de İslam'ın güzel bir şekilde onlara tanıtılmasını yapmaya gayret ediyorlar. Çok güzel neticeler de alıyorlar. Biraz önce hocamla bunları paylaştık ve yine sohbetimize devam etmek istiyoruz. Hocam şimdi biraz önce dediniz ki camideki turistler çıktıktan sonra biz broşürlerle camideki afişlerimiz de var. Yerimize onları çağırıyoruz. Öğlen ve ikindi namazından sonra bu çalışmayı yapıyoruz ve toplandıklarında 40-50 kişilik bir salonumuz var. Burada onlara sunumlarımızı yapıyoruz. Sunumlarınızda ne yer alıyor? Ben bunu merak ediyorum. Yani Sultanahmet Camii'ni mi onlara anlatıyorsunuz?
Evet.
Yoksa yani herhangi bir dini konuyu mu onlarla paylaşıyorsunuz? Bu sunumlarda ne yer alıyor?
Burada da gayet profesyonel bir metot taktiği yani izliyoruz. Hiçbir zaman yani biz İslam'ı tanıtıyoruz, tebliğ yapıyoruz
evet.
demiyoruz turistlere.
Evet.
Diyoruz ki bu cami ne için? İbadet içindir. Dış ayetten başlıyor. İnne salate kenet alel mu'minine kitaben mevgute.
Evet.
İşte namaz bu Müslümanlara vakit olarak farzdır. Başlıyoruz bu namaza giriyoruz bu sefer.
Evet.
Onun üstünde biliyorsunuz Sultanahmet'in o giriş kapısı Eşhedü en la ilahe illallah yazar.
Evet.
Ve Eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulüh. Oradan bir başlıyoruz. Yani tamamen
fırsat
mimariyi
evet.
ve mimarideki hakları kullanarak tebliğ evet. yapıyoruz. Ezan bak bu minare. Niye minare yapmışlar kardeşim? Ne gerek vardı?
Evet.
Ezan sesi duyulsun diye.
Evet.
Ezanın manası bu sefer tabii. Yani hep bir şekilde her şeyi tebliğe bir fırsat gibi kullanıyoruz. Kesinlikle
evet.
yani direkt tebliğ yapmıyoruz.
Evet.
Ama zaten bütün o ayetler olduğu için namazla, oruçla, haçla alakalı. Mesela diyoruz ki bu şimdi kıbleye, kıble neresi? Turistler soru da soruyoruz.
Evet,
kıble hangi yöne diyoruz yönelik sizce? Kimi diyor ki işte efendime söyleyeyim Kudüs, kimi Mekke, kimi bilmem başka yer. Böyle ufak tefek şeylerimiz de var, latifelerimiz de var. Mesela en çok tutan latifemiz Es-salatu hayrun minen nev bölümü. Ezanı anlatıyoruz. O diyor sabah namazında bir der ki müezzin bey evet. efendi işte ibadet namaz efendim uykudan daha hayırlıdır.
Evet efendim.
Deyince daha böyle bir şey oluyor. Böyle yani, interaktif bir PowerPoint sunumu yapıyoruz.
Evet.
Ve merak uyandıran şeyleri bırakıp devam ediyoruz. Çok detaya girmiyoruz.
Mesela evet.
Kur'an büyük mucizedir diyoruz. İlmi mucizedir. O kadar birkaç örnek veriyoruz. Sonra sunumdan sonra bizim şeyimiz başlıyor.
Evet.
Tebliğimiz. Orada birer böyle noktayı paylaşıp geçerken meraklı olanlar sunum sonunda soru sormaya
soru
başlıyorlar.
Soru soruyorlar değil mi?
2 saat 3 saat vaktimiz var.
Peki hocam, notlarımda da var. Ne soruyorlar size daha çok? Bunu merak ediyorum. Şunu da söyleyeyim tabii. Sultanahmet Camii'ni ecdat öyle bir güzel yapmış ki.
Tebliğ kendi başına canlı bir tebliğ.
Yani dediğiniz gibi gerçekten kendi başına bir tebliğ.
Eyvallah.
Sizin özellikle İslam'ı anlatıyorum diye bir şey söylemenize gerek yok. Kapı girişindeki yazan o güzel levha. Efendim cami içerisindeki çok önemli hatlar belki. Sadece onlardan bahsetmeniz ve onların muhtevasını anlatmanız bile yetiyor belki.
Maalesef ufacık bir yani pozitif ilave ile o işi biz halletmiş oluyoruz ama şunu da söyleyeyim, maalesef camilerimiz bunu sahipsiz. Evet. Orada turistlere böyle bir şey satmak isteyenler, turistleri kandırmak isteyenler, ne kadar böyle yani lüzumsuz insanlar da çok orada bulunuyor.
Evet.
Onlar da tabii turistleri şimdi kötü etkiliyor. Siz camiye giriyorsunuz, elinde birisi bir şey satmak istiyor size. Evet. Siz camiye gezdirirsen para kazanmak istiyor. Evet. Şimdi o da çok nahoş bir durum.
İnşallah da.
Bunu da dengelemeye çalışıyoruz bakalım inşallah.
Yetkililere de mesaj olsun hocam buradan. Yani tabii. İnşallah buna tedbir alınması
ecdadımız
lazım.
Ecdadımız hakikaten evet. O kadar güzel işler yapmışlar ki. Evet. Yani kendi evlerini ahşaptan yapmışlar. Hepsi yanıp gitmiş. Sarayları hakeza mütevazi. Evet. Evet. Ama camilerimiz taştan ve muazzam ebedi, hepsi bir sanat eseri. Evet. Evet. Ondan sonra kendi tebliğini kendisi yapıyor.
Tabii.
Bizim ufacık bir açıklama yaparsak
evet.
O yeterli oluyor esasında dediğiniz gibi.
Evet hocam, soruları merak etmiştim. Ne soruyorlar size?
Sorular daha çok işte İslam'ın ne kadar kötü batılı tanıdığını orada fark ediyoruz. Kadınla alakalı, demokrasiyle alakalı, terörizmle alakalı. Hani bizim böyle yumuşak karnımız demeyeyim ama hı-hı. Bizi sıkıştırıyorlar böyle. Onunla biz tabii eğitimini aldığımız için Allah'a şükür çok ciddi yorulmuyoruz o konularda.
Hı-hı.
Mesela diyoruz ki dünyada bütün işte bu intihar bombalarında Müslümanların payı %2.
Evet.
O kadar. Sayılar var elimizde.
Bilimsel veriler var.
Bilimsel veriler var.
Tabii.
Ama diyoruz ne oluyor maalesef? Mesela diyelim ki bir İRA var değil mi İngiltere'de? Onlar protestandır.
Evet. Evet.
İşte Katoliklerle savaşıyorlar. Hiç kimse din savaşı demiyor.
Evet.
Ama bir Müslüman bir şekilde bir yani bir cinayet işlese batıda. Vay hemen hatta bunu anlatıyorum ben. Bu Norveç'te değil miydi? 60-70 kişi öldürmüştü.
Evet, evet, evet.
Hani manyak dediler adam
evet,
en son.
Evet, evet.
İlk akla gelen Müslümanlar El-Kaide dediler.
Evet.
Bunlara örnek veriyorum. Bak diyorum siz diyorum yani kendiniz yapınca hiç Hristiyan terörü demiyorsunuz. Bir Müslüman hata ile bir iş yapsa hemen İslam terörü diyorsunuz. Onları da anlatıyoruz. Elimizde bilimsel veriler var. Şunu söyleyeyim. İslamiyet'i savunmak çok kolay.
Tabii.
En mantıki yani. Yani gerçek vahiy bu. İslam'da akla aykırı, mantığa aykırı, insan sağlığına zararlı bir şey varsa bilelim yok.
Bizim kitabımız işimizi çok kolaylaştırıyor.
Onların işi çok zor.
Evet.
Onlar mesela şimdi ben bakıyorum batılı teologlar hepsi felsefeci aynı zamanda. Çünkü batılı yani Hristiyan teologun vazifesi beyaza siyah olduğunu ispat etmek.
Evet.
Bizim hocam, bizimki güzel. Beyaza beyaz demek yani bu zor değil ki.
Çok güzel bir yere temas ettiniz evet. Hocam. Gerçekten bizim işimiz bu anlamda kolay. Bizim akidemiz sağlam, kitabımız sağlam ve çok açık seçik beyanlarla
çok kolay işimiz.
Her şeyi çok güzel çok ortaya
kolay.
Koyuyor. Yine bir yerde gördüm. 1/3 Kur'an-ı Kerim'in kainatın güzelliklerini, Allah'ın yarattıklarındaki evet. Güzellikleri anlatan, insanı düşünmeye
tefekküre sevk eden
ve insanı hayretler içerisinde bırakan ifadelerle dolu.
Peki Hristiyan ne diyor? Konudan da hemen paylaşalım evet, hocamızla. Anlayamadığım için inanıyorum diyor.
Evet.
Bak Müslüman anlıyor, tefekkür ediyor, içselleştiriyor bilgisini, imanı artıyor. İnsan öğrendikçe İslamiyet'te yakini artıyor.
Evet.
Ama Hristiyanlar tam tersi.
Evet.
Anlayamıyorum. Tirin mesela hem 3 diyorsun hem 1 diyorsun.
Evet.
Hem baba diyorsun hem oğul diyorsun. Sonra hangisi bunların gerçek tanrı?
Evet.
Ya diyor ben anlayamıyorum. Bıraktım bu işi. Anamdan babamdan bile duymuşum. Taklidi bir Hristiyanlık.
Onların en büyük gücü hocam zannediyorum elindekileri, elindeki medyaları. Yani Müslümanların yaptığı en ufak bir kabahatli işi abartıp genele yayıyorlar. Genele şamil ediyorlar. Kendilerinin yaptıklarını örtüp farklı isimlerle adlandırıp kenarda tutuyorlar ve böylece İslam'ı karalama kampanyasını...
Hatta bir de bir sahtekarlıkları var yani evet. Şunu da paylaşayım. Batı ne zaman gelişti? Reform ve Renaissance dini terk edince gelişti. Ama şu an diyorlar ki yani biz niye bu gelişmiş durumda? Biz Hristiyanız. O yüzden
evet.
Geliştik.
Evet.
Siz niye gerisiniz? İslam alemi, Afganistan, Afrika işte.
Evet. Evet.
Siz Müslümansınız. Bak şimdi ne kadar ters.
Evet.
Halbuki Batı alemi biliyoruz. Dini terk edince
evet.
Bir bakıma geri. Biz de tam tersi dini bıraktığımız için
gerilemiş durumda.
Onu da çok böyle akıllı bir şekilde çok güzel kullanıyorlar.
Evet.
Maalesef o yüzden... başarılı oluyorlar misyonerler.
Evet hocam. Hocam sunumlarınızı, tanıtımlarınızı tabii yabancı dil pek çok ama İngilizce olarak ağırlıklı olarak değil mi hocam şu an için yapıyorsunuz?
Aslında ileride amacımız her dilde yapmak bu işi.
Hmm.
Hatta caminin içinde yapmak. İnşallah Diyanet'le bir çalışmalarımız var. Şu an Diyanet cami rehberi almak istiyor ama eleman bulamıyor.
Hmm.
Dil bilen eleman nerede bulacaksınız? Yani
tabii.
3-4 tane dil bilecek camide rehberlik yapacak. O
tabii,
kadro
çok,
da
çok
önce
güzel.
Açıldı. Ben de jürisindeydim. 3 kişi alabildik sadece bütün Türkiye çapında.
Hmm.
Kadro açıldı şu anda.
Evet.
Belki caminin her bir köşesinde değişik bir dilden, Almanca, Fransızca, İngilizce yapmak ve bir de bizim inşallah vakfı olarak da amacımız bütün İstanbul camilerine yayılmak. Yani evet. Tarihi ve turistik
camiler. Hocam camiler neden camiler? Niye camileri
şimdi
seçiyoruz?
Şimdi batılarda dini konuşmak bir tabudur. Siz kimse gidip dinin nedir konuşalım dediğiniz zaman adam sana ters ters bakar. Yani cebinde kaç para vardı gibi hani adamı soymak mı istiyorsun gibi anlarlar. Beni öldürecek misin yani ne demek istiyorsun? Ama camiye gelen turist orada gönlünü açıyor size. Çünkü o din merakıyla geldiği için, İslam'ı merak ettiği için. Camide bir turiste İslam hakkında konuşabilirsiniz. Ama otelde, bir kafede, bir değişik bir yerde, bir müzede konuşursanız bu çok abes kaçıyor. Belki polis arayacaklar. Yani burada tehlikeli bir adam var. Terörist midir nedir? Benim dinimi soruyor.
Bakın işte işim diyebilir.
Sadece siz bunu camide yapabiliyorsunuz. Evet. Ve yani şunu da söyleyeyim. Camiye gelenler bir merak da var. Bu ezan nedir? Yani bu kubbe nedir böyle Allah aşkına? Niye ayakkabılarımızı çıkarıyoruz? Niye hanımlar arkada namaz kılıyor, erkekler önünde kılıyor? Çok merakları var. Bu merakları da turist rehberleri maalesef çoğu zaman doğru şekilde cevaplandırmıyor. Yanlış cevaplandırıyor. Hiç bilmiyorlar. Mesela turistler şunu söylese rehberler bir kısmı hepsini şey yapmayalım. Ya diyor bu Arapça yazar var ya biz onları kaldırdık artık. Onlar tarihte kaldı. Biz şimdi Latin alfabesi kullanıyoruz. Yani hiç ne alakası var cami tanımakla bir devrim anlatmanın değil mi? Lüzumsuz bir şey. Evet. O yüzden biz daha doyurucu bilgi veriyoruz. Biz işin içine gelen yaşayan insanlar olunca tabii onların da çok etkisini ve dikkatini çekiyor.
Yani camide olmasının sebebi Hristiyan diğer dinlerle
başka yerde konuşamazsın.
Başka yerde konuşmak çok
abes,
zor.
Abes ayıp kaçıyor.
Cami doğal olarak doğal bir tebliğ ortamını oluşturmuş
zaten
oluyor.
Zaten merak ediyor. Tabii, bir de şunu söyleyeyim bizim bu sunumlara gelenler çok kültürlü insanlar. Profesörler, gazeteciler hatta şunu da söyleyeyim.
Dinleyicileri, turist dinleyiciler.
Tabii şimdi her turist mesela.
Entelektüelleri onların da bu işe rağbet ediyor.
Çok sırf para için gelen kötü niyetli turist bizim sunuma gelmiyor zaten. Evet. Biraz kültürü olan, biraz eğitimli, meraklı insanlar geliyor. Pek çoğu üniversite hocası, profesör, pek çoğu mesela bir tane hatıra anlatayım. Bir tanesi Kanada'da Müslüman'dan sorumlu terör dairesi başkanı. Yani polisten bir adam. Polis yani sivil gelince anlayamıyorsunuz. Bazen yüksek seviyeli askerler geliyor. Hatta geçen de bizim arkadaşlarımız Batılı ismini vermeyeyim reklam olmasın. Çok meşhur bir sanatçıyı yakalamışlar. Sultan. Ona da tebliğ yapmışlar. Yani Müslüman olsa yer yerinden sarsılır.
Evet.
İsmini vermeyeyim. Böyle tiplere ulaşıyoruz. Mesela dedi ki o komiser Müslümanlardan sorumlu, terörden sorumlu komiser. İslam ben böyle bilmiyordum dedi. Başka bir seferde bir gazeteciyle mülakat yaptık tekrar. Fakülteye geldiler. Yani ulaştığımız kesim az ama 40-50 kişi olmakla beraber çok etkin kimseler. Evet. İşte poliste polis müdürü bilmem gazeteci.
İşte bu da çok önemli
evet,
hocam.
Evet Avustralya'da bir gazeteciyle mülakat yaptım mesela İslam anlattık. Evet. Yani 40-50 kişi olmakla beraber 40-50 milyona hitap edebileceğimiz tipler geliyor.
Evet. Peki hocam şu an Sultanahmet'te mi bunu devam ettiriyoruz? Farklı bir yer var mı İstanbul'da yaptığımız? Veya sadece İstanbul'da mı Anadolu'da da mesela dinleyenlerden ilgili alakalı kişiler sizi duyup şey yaptıklarında diyelim Konya'dan efendim veya Kayseri'den veya daha Nevşehir'den ülkemizin turistik yerlerinden oradaki tarihi camilerden böyle talepler gelse onlara destek yardımcı olabilme durumunuz var,
var
mı?
Var inşallah
vakıf
var.
Olarak var. Amacınız ne?
Şimdi tabii bu işte para çok sökmüyor. Daha çok eğitimli insan. Evet. İslam'ı bilecek, Batı'yı bilecek, İngilizce bilecek veya yabancı bilecek. Onu da bulmak çok kolay değil.
Evet.
Maalesef İngilizce öğrenenler daha çok ticari ve başka niyetlerle öğrenmişler. Terminolojiyi bilmiyorlar.
Evet.
O yüzden bizim işimizde esas yetişkin eleman ihtiyacı çok büyük. Şunu da söyleyeyim yalnız bir kardeş vakfımız bize çok ciddi manada yardımcı oluyor. Allah razı olsun. İsmini vermeyeyim ama dualarını herkes dua yapsın vakfa. Yani bize ciddi manada burs talebelere çünkü yol parası veriyoruz. Yani öğle yemeği ücretini veriyoruz. Başka yerlerde göndereceğiz. Bizim derdimiz büyük önce İstanbul'daki tarihi turistik camilere yayılmak. Daha sonra Bursa'ydı efendim İzmir'de bile geçen benden eleman istediler. Yunanca bilen. Dediler bir hocam birini gönder. Orada bir cami varmış. Hemen Yunanlar geliyormuş gemilerle.
Evet.
Oraya geziyorlarmış daha çok. İlginç yani. Antalya mesela Rusça bilen Ruslar çok geliyor.
Bursa da sizin için önemli
Bursa
bir
için
yer.
Bursa için bizim için çok önemli. Evet. Orada ufak ufak başladık şimdi. İnşallah bütün derdimiz önce Türkiye çapında bütün camilerimize yayılmak. Bugün Urfa'da bile sen de tarihi camilerimiz var değil mi?
Tabii.
Belki Van'da şurada orada bile çok güzel camilerimiz
tabii,
var. Oraya yayılmak inşallah.
İnşallah hocam. Peki hocam birkaç hatıra bahsettiniz tabii ama yine böyle bir hatıra varsa sizi etkileyen veyahut da ben esas şu hatıra derken şunu kastediyorum. Yani geliyorlar dinliyorlar sizi Müslüman olan oluyor mu? Bu tür hatıralarınız var mı? Yani İslam olmasına vesile olduğunuz kişiler oldu mu? Hatıra derken daha çok bunu kastediyorum. Bu durum nasıl acaba çalışma neticesinde?
Allah abi dostum ya tabii bizim orada çok kısa bir sunum olduğu için hani böyle çok devam turist bir kere gelip gidiyor belki 5 sene 10 sene daha Türkiye'ye gelmiyor ama iletişim devam ediyor. Her hafta birkaç kişi Müslüman oluyor. Evet. Esasında biz daha yoğun beklerdik ama tabii dediğim gibi yani bir kere bir turiste 40 dakika bir saatle adamın dinini değiştirmesi, ama şu oluyor, biz tohum atıyoruz. Evet. Şu olduğunu tahmin ediyorum. Biz tohum atıyoruz, belki 10 sene sonra tohum Amerika'da, Fransa'da patlak verip adam İslam'a gelebiliyor. Çünkü elimiz Kur'an-ı Kerim veriyoruz. Orada dinin özünü anlatıyoruz. O bilgi onun beyninin bir köşesinde yatıyor şimdi.
Tabii.
Bir gün başta bir olay geliyor. Bir Müslümanla karşılaşıyor başka bir yerde diyelim ki. İslam okuyup muhtemelen Müslüman olanlar çoktur. Ama bize haberleri gelmiyor.
Tabii.
İnşallah ahirette haberler
Hocam,
alacağız.
Hocam İslam'a girenleri nasıl yapıyorsunuz? Orada kelime-i şehadet veya bir tören mi yapıyorsunuz?
Orada bir tören yapıyoruz. Artı hemen ertesi gün alıp müftülüğe götürüyoruz. Fatih müftülüğümüze. Fatih müftümüz bize orada bir tekrar bir tören yapıyor. Çünkü orada biz resmi belge de veriyoruz eline.
Öyle
o belge çok önemli onun için. Yani umreye gidecek, oraya gidecek, buraya gidecek. O iktidar belgesiyle beraber altı resim istiyorlar. İşte falan filan bazı onun işleri var. O. Tekrar orada kelime-i şehadet getiriyor müftü beyin huzurunda. Çünkü hani zorla mı getirdi falan. Ondan sonra belge de veriyoruz. Böyle çok iktidar şeylerimiz oluyor. Hediyeler alıyoruz, başörtüsü alıyoruz.
Bayağı bir merasim yapıyorsunuz.
Tabii
çok
ki,
güzel,
tabii ki.
Çok güzel.
Allah hamdolsun her hafta birkaç kişi oluyor.
Elhamdülillah çok güzel.
Hem de ilginç böyle Yunanistan'dan olanlar, Bulgaristan'dan, ne bileyim İtalya'dan, yani böyle ülkemize karşı hani böyle husumeti olan ülkelerden bile Müslüman olması da çok ayrı bir duygu.
Ayrı bir şey. Hocam peki şimdi sizin bu çalışmanızda gönüllü olarak yer almak için bir üniversite öğrencisi olabilir veya bir yetişkin bir insan olabilir. Ne yapmak lazım? Bir eğitimden mi geçiriyorsunuz bu gönüllüleri?
Bizim
bunu yani sizin bu çalışmanıza katılmak, eyvallah, alo işte ben katılabilir miyim deyince mi oluyor, yoksa bir müracaat alıyorsunuz, bir mülakat yapıyorsunuz, bir eğitim süreci mi söz konusu oluyor? Size katılmak, size destek vermek nasıl bir olay?
Tabii ki,
bir hocam şunu olur. Soruyorum. Bir hani birikimiyle size destek vermek isteyenlerin, yani entelektüel birikimiyle destek vermek isteyenler nasıl bir sürece tabi oluyorlar? Kimisi de benim vaktim yok ama imkanım var diyenler size nasıl ulaşabilir ve onların ne yapması gerekir? Bu iki türlü desteği de biraz açarsanız.
Her türlü yardımı açıyoruz. Mesela şunu örnek vereyim. Biz orada turistlere para bulursak baklava dağıtıyoruz. Bulursak yemek ikram ediyoruz. Yani imkanlar arttıkça. Yani bunlar böyle fi kulüp olduğu için.
Evet.
Diyelim ki bir gül yoldan baklava katan turistlerin ağzına unutulmayacak bir tat bırakıyor.
Evet.
Şimdi yani bu şekilde olunca yani mesela o civardaki esnafımız der ki mesela Türk lokumu. Hani Turkish Delight diyorlar. Evet. O çok makbul. Evet. Kimisi ben Türk kahvesi.
Evet.
Hatta inanır mısınız böyle biz kahve takımları hediye ettik turistlere. Seccade hediye ediyoruz.
Evet.
Mesela bir tane otel sahibi adam geldi. Ya dedi benim otelim Müslümanına da geliyor. Dedik kardeşim kıbleyi tayin et. Al seccadeyi de götür. Otelinde bulunsun mesela.
Evet.
Şimdi çok müthiş imkanlarımız oluyor böyle. Kimisi maddi olarak yardım eder. Kimi dediğim gibi böyle aynı olarak ama turistlere gidecek aynı yani.
Hı hı.
Başörtüsü, seccade, ne bileyim kahve, Türk lokumu,
bu tatlı cinsleri.
Bir de entelektüel birikim olan dil bilen kardeşlerimiz geliyor. Biz onlara seminerler alıyoruz.
Kim hizmetçi eğitim yapıyorsunuz
kim
yani.
Kim Ork.tr'de girerseniz Google'dan çıkar.
Tekrar söyleyeyim hocam.
Tabii hizmetçi eğitim uzun.
Evet.
Bayağı bir oradaki önce gelip çırak oluyor. Oradaki sunumları dinliyor falan filan. Ondan sonra.
Belki bir gelen, staj dönemi oluyor.
Evet. Yurt dışından gelen eğitimcilerimiz dinliyor. Ondan sonra birkaç kere de bize sunum yapıyor. Ondan sonra şeyi bitiriyoruz.
Peki hocam hangi web adresinizi tekrar
Ork.tr.
Bu adresten de insanlar size istedikleri gibi ulaşabiliyorlar hocam. Hocam gerçekten bu çalışma inşallah duyulur ve çoğalır. En büyük muradımız bu. Biz bu programda sizlerle birlikte olduk. İnşallah daha farklı programlarda da bunu tanıtmanızı arzu ederiz. Bunun gerçekten bilinmeyen bir şey ve yeni bir hizmet alanı olarak görüyoruz.
Çok mutlu olurum. Şimdi hakikaten benim derdim bu iş bilinsin. Evet. Bu tebliğ vazifesi ümmetin sırtında büyük bir sorumluluktur. Herkes onun farkına varsın inşallah.
Yurt açmak, kurs açmak hep bunlar çok yapılan güzel şeyler ama bu çok yeni bir
şunu
alan.
Şunu söyleyeyim. Evet. Yurt kurs açmak çok güzel. Biz Müslümanlar masraflı işi çok seviyoruz. Yani trilyonlar yatırarak cami yaptırıyoruz.
Evet.
Ama bir tane dili bilen adam koyup da o camide.
Evet.
Yani çok cüz'i bir şekilde turistlere tebliğ yapılsın. Bunu yani akıl etmiyoruz belki. Beceremiyoruz demeyelim.
Akıl etmiyoruz.
Akıl etmiyoruz.
Akıl etmiyoruz.
Yani çok ucuz.
Evet.
Çok masrafsız bir iş.
Evet hocam. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz Profesör Doktor Süleyman Derin hocamızla birlikteydik. Ve Kim Vakfı tarafından Sultanahmet Camii'nde yapılan İslam'ı tanıtma çalışmasını bu haftaki iyi örneğimiz, eğitimde iyi örneğimiz olarak Süleyman hocamdan dinledik. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir misafirimizle, yeni bir programla sizlerle birlikte olacağız. Eğitim camiasında yapılan gönüllü hizmetleri, gönüllü çalışmaları ve örnek çalışmaları, yani kendini ispat etmiş, kendini kanıtlamış, güzel geri dönüşümler elde etmiş, hayata geçmiş, sadece fikir olarak zihinlerde olan değil de hayata geçmiş, uygulanmış güzel örnekleri, eğitimdeki güzel örnekleri sizlerle paylaşacağız. Ki bu paylaşımdan amacımız da inşallah bunlar dinleyicilerimiz tarafından, bu konulara ilgili kişiler tarafından Türkiye'mizin, dünyanın her tarafında çoğaltılsın, örneklensin ve hayata geçirilsin. Çünkü bizim inanan kişiler olarak en önemli görevlerimizden biri de iyiliği yaymak, iyiliği çoğaltmak ve bunun öncüsü olmak. İnşallah bu programımız bunlara vesile olur diyorum ve hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.